Gerçekten. Dolayısıyla adımız da olduğu için.
Hayatın Sesleri. Tüyden hafif olurum böyle sabahlar. Karşı damda bir güneş parçası, içimde kuş cıvıltıları, şarkılar. Bağıra çağıra düşerim yollara. Döner döner durur başım havalarda. Sanırım ki günler hep güzel gidecek. Her sabah böyle bahar. Ne iş güç gelir aklıma, ne yoksulluğum. Derim ki sıkıntılar dura dursun, şairliğimle yetinir, avunurum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Seslerine Bahar'ın İlk Sabahları adlı Orhan Veli Kanık'ın şiiriyle başladık bu hafta. Biliyorsunuz 21 Mart Cumartesi günü büyük bir coğrafyada Türk dünyasının en önemli bayramını kutladık, Nevruz'u kutladık. Yeni güne, bahara merhaba dedik. Biz de bu yüzden bir bahar şiiriyle başlayalım istedik bugünkü Hayatın Seslerine sevgili dinleyicilerimiz. Evet, haftanız nasıl başladı bilmiyoruz ama en güzel şekilde devam etsin. Çok güzel bir hafta olsun. Gönlünüzce geçirebileceğiniz bir hafta olsun istiyoruz bu haftayı sevgili dinleyicilerimiz. Bizler program yapımcılarınız Didem Östaşbaşı, Özlem Yalçın, Şule Çankaya, kumanda masasında Ali İhsan Yıldız ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bu haftaya da bahar haftası diyoruz ve bahar mevsimi sizin için ne ifade ediyor diye soruyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bu haftanın ödüllü sorusu bu. Bahar mevsimi siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri için neler ifade ediyor diyoruz. Şu andan itibaren bizi telefonla arayabilirsiniz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan arayabilirsiniz. Elektronik posta yoluyla da ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da varız. Hayatın Sesleri diye bizlere ulaşmanız mümkün sevgili dinleyiciler. Evet, bahar mevsimi siz sevgili dinleyicilerimiz için neler ifade ediyor dedikten sonra ilk şarkımızda bir bahar türküsü. Grup Gündoğarken'den dinliyoruz.
Geldi, kendimi seçtim. Kuşlar uçtu, kendimi açtım. Seni ben yanımda bulunca değiştim, güzelleştim. Söz etsen, yüzün gülse, gel desen. Seni ben yanımda bulunca değiştim, güzelleştim. Söz etsen, yüzün gülse, gel desen. İçim temizlendi, Seni ben yanımda bulunca her şeyim çiçeklendi. Ses etsen, yüzün gülse, gel desen. Seni ben yanımda bulunca her şeyim çiçeklendi. Ses etsen, yüzün gülse, gel desen.
Grup Gündoğarken dinlediğimiz Bahar türküsünden sonra sevgili dinleyicilerimiz, Türk dünyasının en önemli bayramının kutlandığı Azerbaycan'a bağlanmak istiyoruz. Ve sevgili Vüsale Amin telefon attığımızda merhabalar, iyi günler, iyi haftalar.
İyi günler Nevrim Hanım, iyi haftalar, iyi yayınlar, Nevruz bayramınız kutlu olsun.
Teşekkür ediyoruz, bizler de kutluyoruz. Evet, 21 Mart Cumartesi gününden itibaren çok büyük bir coğrafyada kutlanıyor bayram. Türkiye'de de pek çok etkinlikle kutlandı. Evet. Çok büyük bir coğrafyaya biz oralara da bağlandık, aktardık etkinlikleri. Ancak Azerbaycan'da nasıl kutlandı, genelde nasıl kutlanır, kutlanması gerekir Nevruz'un diye sormak istiyoruz.
Evet, tabii ki siz çok güzel söylediniz. Nevruz bayramı aslında sadece Azerbaycan'da değil, Türkiye ve Türk dünyasında kutlanan bir bayram. Ve genellikle yeni gün anlamına geliyor Nevruz Türk dünyasında. Yani baharın gelmesini Türkler kutluyor. Ve Türkler tabii ki göçebe, eski Türkler göçebe bir halk oldukları için baharın gelmesi onlar için çok önemli. O yüzden Nevruz bayramı, Nevruz çok önemli bir bayramlardan birisi. Yani tabii toprak uyanıyor Nevruz Bayramı'nda. Halk geçimini sağlamak için belirli bir mahsullar ekiyor. Ve bu çok büyük bir kıştan sonra baharın gelmesi insanı çok güzel kutluyorlar. Ayrıca Nevruz'un olmazsa olmazı olan Nevruz gelenekleri vardır. Bu bayramda yapılıyor. Bunun en önemlisi semeni diye bir bitkinin yetiştirilmesidir. Bu bir tabakta yetiştirilir ve yeşillik halinde büyüyor. Bu yani baharın gelmesini müjdeleyen bir bitkidir. Bundan başka insanlar ateş yakarlar. Bu da eski bir Türk geleneği ve üzerinden aklamaya çalışırlar. Ve tabii ki akladıkları zaman yani belirli bir onların yani işlerinin kötü gitmesi falan yani bir önceki yılda kaldığına inanıyorlar. Bu da Türklerin bir geleneğidir.
O ateşin üstünden atlayarak her şeyi geride mi bırakıyor?
Gelmeden önce 4 salı Nevruz'un gelişini kutlarlar. Tabii ki bunlardan biri suyla ilgili, birisi ateşle ilgili, birisi toprakla, birisi de rüzgarla ilgili. Yani her salı yani su yani ilk 4 salı kutlarlar. Su salısı yani kar eriyor, toprak ısınıyor. Ateş salısı olur Nevruz'dan önce. Tabii güneş geliyor, toprak uyanıyor. Rüzgar var. Rüzgar tomurcukları getiriyor, toprağa serpiştiriyor. Yani bu şekilde bunları kutladık biz. Daha sonra 21'inde Nevruz Bayramı'nı kutladık. Nevruz Bayramı Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra resmi bayram olarak kutlanıyor. Ve burada 10 gün resmi bayram olarak kutlanır. Ve insanlar ailelerini ziyaret ederler, akrabalarını ziyaret ederler. Birbirlerine giderler, gelirler. Yani çok güzel bir şekilde bayram kutlaması halen bize devam ediyor. Tabii ki resmi şekilde de bu bayram kutlaması devam ediyor. Yani Cumhurbaşkanı seviyesinde Bakü ve bölgelerin belirli bir yerlerinde ateşler yakılır. Ve Nevruz kutlamaları devam ediyor. Şu anda da devam etmekte.
Evet, 20, 28 Mart'a kadar devam edecek. Peki yine bu ilk günkü ateşten atlamalar, işte Ergenekon'u temsilen yapılan hareketlerle mi devam edecek, yoksa daha farklı törenlerle, etkinliklerle mi kutlanacak?
Tabii ki bu ateşten atılma dönemleri, resmen yumurtalar birbirlerine, çeşitli yumurtalar veya hediyeler vermeler, bunlar 21-22 Mart'ta devam ediyor. Daha sonra ise insanlar böyle kendi aralarında gidip gelmeye devam ediyorlar. Artık yani 22'sinden sonra ateşler yakılmıyor. Genellikle 21-22'sinde ve Yavuz'dan önceki 4 Salı günü bunlar kutlanır bu şekilde. Daha sonra ise sakin bir şekilde insanlar bayram yani kendi evlerinde veya misafir giderek kutlamaya devam ediyorlar.
Evet, birazcık da Nevruz adetlerinden söz eder misiniz?
Evet, Nevruz'un adetlerinden ben söylediğim gibi tabakta semeri yetiştirilir. Ve bir bitki yeşil bir şekilde ilkbaharın ilk gelişini bunlar kutlanır.
Ayrıca çimene benzer değil mi?
Boyanır. Yani renkli renkli yumurtalar boyanır ve sofraya konur. Ve çeşitli tatlılar yapılır, Nevruz tatlıları. Onlar sofralara konulur, misafirlere ikram edilir. Ayrıca yani kızlar kapılara giderek kapıda ilk duyduğu lafı kendi yani kısmetleriyle ilgili yorumlarlar. Yani gelecek yıl bunlar nasıl bir kısmet bekler. Tabii ki evler temizlenir her taraf. Yani baharın gelmesine insanlar temizlenir, evlerini temizlerler. Yani böyle bir şekilde baharın kutlamasını, yani baharı kutlarlar insanlar. Yani Türk dünyasındaki yaşayan insanlar, Türkler.
Evet, Türk dünyasının en önemli, en eski bayramlarından aslında Nevruz.
Evet, evet.
Evet, peki çok teşekkür ediyoruz sevgili Vüsali Amin. Tekrar Nevruz Bayramınızı kutluyoruz. Türkiye'den selam ve sevgiler diyoruz. Yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Görüşürüz. Biz de herkesin Nevruz Bayramını kutlarız. Bu yılın Türk dünyası için barış getirmesini diliyoruz. Ve yani herkesin bayramını kutlarız. Size iyi yayınlar dilerim. Bilgiler.
Teşekkür ediyoruz biz de. İyi günler diliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Azerbaycan'daki Nevruz kutlamaları ile ilgili sevgili Vüsali Amin aktardı bizlere. Kendisine tekrar teşekkür ederken bir bahar şarkısına daha kulak verelim.
Geçti mevsim, ufukta göründü kar. Bu kaçıncı bahar, sakın sorma sevgili. Benim yorgun gönlümde aşkının telaşı var. Bu kaçıncı bahar, sakın sorma sevgili. Benim olgun gönlümde aşkının telaşı var. Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum, yoksa böyle sevgili. Kim ne derse desin, al beni sinene sar. Yaşanmış baharları unut gitsin sevgili. Benim gönül ülkemde bir tek senin aşkın var. Yaşanmış baharları unut gitsin sevgili. Benim yorgun gönlümde bir tek senin aşkın var. Bahar geldi. Yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar? Ayrıca bu yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar? Ayrıca bunun seninle ne ilgisi var? Tabii ki ben böyle olduğum için bahar. Çünkü sana değdiğimden beri ellerim, bütün kış dallarında tomurcuklar var. Çünkü sana değdiğimden beri ellerim, bütün kış dallarında
Alternatif Anne. Sevgili dinleyicilerimiz, işte köşemizin jingle'ını duydunuz ve Alternatif Anne köşemiz başlıyor. Alternatifanne.com web sayfası yazarı sevgili Gülüş Türkmen bizimle birlikte. Merhabalar sevgili Gülüş, hoş geldin. Ve bir tüp baba Sayın Tuğkan Tepiltepe. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet, tüp bebek sürecinde tüm yükün hep annelerde, anne adaylarında olduğunu biliriz ama tüp baba kavramı gerçekten çok ilginç ve bir ilk galiba, değil mi? Sevgili Gülüş, istersen sen aç lütfen.
Tuğkan'ın ağzından sözleri biraz almak istiyorum, evet. Tuğkan Tüp Babayım isimli kitabını çıkardı. 3 hafta kadar oluyor. Okurken şunu düşündüm, hakikaten bebek sahibi olmanın bu kadar anneye mal edildiği bir kültürde hikayeyi en iyi yardımcı aktörden dinliyoruz aslında burada.
Evet.
En iyi yardımcı aktör.
Baba. Ama bak şu rolde.
evet, yani bu gerçekten çok güzel bir şey ve bence annelerin de okuması gereken bir şey. Çünkü biz Tuğkan'ın burada bir kelimesi var sıkça kullandığı, patates çuvalı. Patates çuvalından çok sık bahsediyor. Bunu sen bize anlatacaksın Tuğkan. Ama hani tüp babalık sürecinde kendini patates çuvalı gibi hissettiğini sıkça dile getiriyor.
Nasıl bir süreç bu süreç?
Patates çuvalı mı, genel olarak mı
başlayalım? Genel olarak başlayalım, patates çuvalına gelelim.
Genel olarak gerçekten yeri geldiği zaman çok keyifli, çok sıkıntılı, üzüntülü, eğlenceli. Hepsini bir arada yaşayabiliyorsunuz. O tedavinin başından itibaren hamileliğin sonuna kadar, işte doğum olana kadar.
Aslında olması gereken, değil mi? Normalde olması gereken ama gereken. Evet.
Tabii yani sonuçta bu kararı, hele ki tüp bebek yapıyorsanız, bu kararı tek başınıza vermiyorsunuz. Yani eşim gelip de ben tüp bebek yapıyorum demedi.
Tabii.
Beraber karar verdik, beraber yapalım dedik, beraber başladık işe. Sonuçta böyle olunca eşim kadar ben de sorumluyum bu süreçte. Yani yarısı da benim.
Evet.
Bir sorumluluğun yarısı da bende. Hatta belki eşim üzerinde biraz daha fazla bir sorumluluk bende. Çünkü eşim esas sürecin zorluğunu yaşıyor. İlaçlar, o hormonal değişiklikler. Hem tedavi süresince hem hamilelik sürecinde.
Aslında olan, belki burada çok kısaca tüp bebeğin ne olduğunu anlatmamız gerekir. Yani normal bebek yapma sürecine göre tüp bebekte daha fazla riskler var. Yanlış bilmiyorsam nedir bu riskler? Çok kısaca bize.
Bu riskler bir kere tedavi sonucunda laboratuvar ortamında oluşan bir bebek oluyor. Ve illa tutacak diye bir şey yok. Hamilelik gerçekleşirken sonuçta.
Yani annenin karnında tutacak diye.
Tabii annenin karnında tutacak diye illaki bir şey yok. Yoğun bir çaba gerekiyor. İlaçları, işte iğneleri, yumurta arttırıcı ilaçlar, çatlatıcı falan bir sürü şeyler.
Düzenli ve meşakkatli bir süreç. Evet.
Tedavi sürecinde düzenli yapılması gereken gerçekten meşakkatli bir süreç.
Onun için mi patates çuvalı gibi hissediyordun?
Yok, ben aralarda kendim patates çuvalı gibi hissediyordum.
İşe yaramadığı duygusuyla işte bir şey oluyor. Doktor kapıyı kapatıyor yüzüne. Hop, Tuğkan patates çuvalı.
Dışarıda kaldım, içeride ne oluyor ne bitiyor bilmiyorum. Evet. Sonra kapı açılınca yüz ifadelerinden ilk anlamaya çalışıyorum ne oldu acaba diye.
Evet. Nasıl güzel anlatmış. Evet. Bir de şey, eşin hamile mi değil mi test yapıyor. Yok, test yapmıyor, ne testi?
Haber bekliyor.
Tuvalete giriyor konuşmaya doktorla. Evet. Tuğkan yine diyor kapıda ben yine patates çuvalı bekliyorum.
Yani 2,5 saat bekledikten sonra artık dayanamıyor. Elinde telefonla kendini tuvalete atıyor. Tam da o sırada telefon çalıyor. Onda da işte fısır fısır içeriden konuşuluyor. Zar zor duyarak ben... Hatta ben de duymadım arkadaşımın kapıya gidip dayanıp yumruklayarak ne oldu ne konuşuyorsun falan diye. Orada öğreniyoruz yani. Kapıyı açıyor ve anne oluyorum diye. Aa. Orada zaten her şey bambaşka oluyor. Yani o sıkıntılar, tedavi süreci falan hepsi bitiyor.
Ne kadarlık bir tedavi süreciydi?
Bizim 3 ay sürdü. Tam 3 ay sürdü.
Evet.
Yumurta embriyo transferine kadar 3 ay sürdü.
Evet.
Çok şanslı bir aile. Çünkü hani tüp bebekte ben 6. 7. denemeler duyuyorum.
Evet.
Evet, çok evet. Fazla.
Yıllar sürebiliyor.
Evet, çok yıllar sürüyor. Hayır, çok denemeler.
Bir anne bana şey demişti. 7. denememiz de oldu. Çocuk oldu, biz boşandık dedi. Yani o kadar yıpranmışlar ki.
Çok yıpranmışlar.
Evet. Çok stresli bir dönem.
Çok stresli. Tabii.
Neler yaşadınız mesela o 3 ayda?
3 ayda bir kere kafada devamlı, yani tamam bu tedaviye girdik ama sonucu iyi olacak mı? Yani bir hamilelik gerçekleşecek mi? Nasıl olacak? O ay kaç tane yumurta çıkacak? Bunlar hep sürüncemede kalan şeyler. Ve bu süre içindeki o iğneler, ilaçlar, hormon dengesini bozan bir sürü ilaçlar. Onun verdiği sıkıntılar. Ama biz burada her zaman olaya, bütün sürece biraz esprili, biraz komik taraflarını alarak baktık. Yani en başta bir kere kendimizi şartlamadık olacak diye. Yani tedavi sonucu illaki bir hamile olacak. Olmazsa dünyanın sonu falan gibi yapmadık. Olursa olur, olmazsa olmaz. Denedik. Hiç değilse denemiş olacağız. Olmadıysa da ne yapalım? Evet. Yani belki bir daha deneriz. Belki denemeyiz. Neyse.
Gerçekten çok esprili yaklaşabilmişler konuya. Bakın size küçük bir bölüm okuyayım.
Kitaptan.
Tüp bebek olacak ya, adı İpragaz olsun. İkiz olursa birinin adı Aygaz, diğerinin adı İpragaz olsun. Erkek olursa Belet, kız olursa Belediye koyalım. İkiz olursa üstüne üstlük, ikisi de kız olursa Başak ve Billur koyalım.
Öyleydi. Hep böyle esprili yaklaştık.
Evet. Gerçekten o anne adayının daha stresli bir dönemi.
Çok, çok
ama
fazla.
Bir tüp baba olarak sizin benim yaklaşımınız evet. Tabii... mükemmel. Eğer kitaptaki yazılanlar gibi gerçekten espriyle yaklaşabildiyseniz.
Kesinlikle.
Tabii belki öyle yaklaşmaya çalıştınız ama sizin de olduğu stresli dönemlerinizde.
Tabii olmaz mı? Benim de oldu. Yaşadınız. Ben de o süreçte üzerime düşen şeyler vardı. Yok perizi, diyeti, kendime iyi bakma falan filan. Bayağı bir üzerime düşenler vardı ama bu ilk seferde tek embriyoyla veya tek yumurtayla tuttu. Ve kızımız oldu. Bunun esas sebebi, başta kaynağı, psikolojimizin tamamen düzgün olması, her şeye biraz pembe bakabilmemiz, olaylara evet, eğlenceli evet. yaklaşabilmemiz ve evet. kendimizi hiç sıkmamamız. İlla ki olacak, mutlaka olmalı diye yapmadık. En önemli ilacı olumlu olması için psikolojinin iyi olması, biraz olumlu bakmak, her şeyi öyle sıkıntı evet. yapmadan rahat davranmak.
Evet.
Tuğkan zor dönemlerini de yazmış bu Tüp Babayım kitabında ve bana en vurucu gelen şey anlar da bu iğne sürecinde galiba hormonlar biraz oynamaya başlıyor.
Çok,
ve Nursen'in de psikolojisi hafif kaymaya başlıyor ve her şeye rağmen iyi şey yapmaya çalışıyorlar. Fakat öyle bir an geliyor ki Nursen kaçmaya başlıyor bu iğneden. O çok komikti. Yani bu iğnenin yapılması lazım ama Nursen istemiyor ve o da kaçıyor.
Çünkü...
Peşinde kovalayan bir koca.
Her gün iğnelerin yanında bir de ekstra iğneler var. İşte haftada bir olacağı iğneler. İşte bir hafta boyunca her gün olacağı iğneler falan.
Evet,
artık tabii. O kadar şey. Nursen bir ara ilaçları, iğneleri fırlattı attı.
Hatta yeter, bir ara sen elekten bahsediyorsun diyor. Değil mi? Derisi
tabii,
elek haline.
Elek gibi olmuştu artık. Yani su içince göbekten akacak diye bekledim ben. Bir sağdan bir soldan.
Tabii gülüyoruz ama tabii çok zor bir süreç.
Tabii. Ama işte kendileri de böyle atlatmışlar herhalde değil mi?
Tabii.
Sevgili Gülüş anlattıklarından onu çıkarıyorum ben. Sen kitabı da okumuşsun.
Beni tabii bir şey daha çok hoş geldi bana. Annelik babalık duygusu açısından tüp bebek sahibi olmakla normal yolla bebek sahibi olmak arasında bir fark olmadığını görüyorum aslında.
Elbette.
Tabii hiçbir fark yok.
Heyecan aynı. Tabii. Yani programa başlarken söyledin ya, ben de bu işin içindeyim, ben de yarısı içindeyim, %50 bu işin içindeyim. Her koşulda %50 bu işin içindesin
tabii ki,
zaten.
Tabii ki. Bir de normal hamilelik gerçekleştikten sonra diğer doğal yollardan hamilelikten pek farkı kalmıyor. Sadece hem bizim yaştan dolayı hem de tüp bebek olduğu için bir riskli gebelik grubuna giriyor. Ama yaşananlar, ondan sonraki süreç tamamen aynı. Yani orada bebek daha değişik bir şekilde gelişmiyor. Daha hızlı veya daha acayip şekillerde gelişmiyor. Aynı şekilde rahimde gelişiyor, büyüyor.
Çok farklı olan belki şu bölüm var. Size küçük bir paragraf okumak isterim. Yani doğal yolla bebek sahibi olmak arasında, tüp bebek yapmak arasında bakın şöyle bir fark var. Salı sabahı uyandık. O büyük gün gelmişti. Nursen o gün hamileliğe ilk adımını atacaktı. Şimdi doğal yolla anne olacak biri böyle bir şey düşünemez.
Evet.
Ben bugün hamile kalacağım.
Evet.
Güzelce hazırlandık ve çıktık evden. Yine heyecan had safhadaydı. Ben Nursen'den daha heyecanlıydım. Nursen sakinliğini koruyordu. Sanki yumurta transferine değil marketten yumurta almaya gidiyorduk.
Gerçekten öyle.
Bu kadar esprili anlattınız ama tabii daha farklıydı herhalde yaşadıklarınız.
Ya yaşadıklar tabii orada gene bir heyecan, bir şey, bu gülüşün okuduğu kısımda hele apayrı bir heyecan. Yani orada potansiyel hamile olacaktı. Yani yumurta transferi, embriyo transferi yapılacak. Rahme konduktan sonra işte potansiyel hamile. Hatta ben o operasyon üzerinde geçmiş olsun diye arayanlara karım 45 dakikalık hamile diyordum.
Evet.
2 aylık hamile, 3 aylık hamile değil. Karım 45 dakikalık hamile, 1 saatlik hamile. Hamile sonuçta.
Evet.
Embriyo rahimin içinde ve tutunmaya çalışıyor, büyümeye çalışıyor. Potansiyel hamile.
Evet. Ama ondan sonraki süreç nasıl bir süreçti? Tutunacak mı, tutunamayacak mı? Değil mi? Bir de o yaşadıklarınız vardı.
Bir de o var tabii. Biz embriyo rahme düştükten sonra, transferi yapıldıktan sonra tutunacak diye düşündük hep. Yani hep gene orada eğlence bırak, böyle anne babayı bulmuş niye tutunmasın? İşte bak olacak bu, bize gelecek falan. Ve Nursen de kendine çok iyi baktı burada. Yani gerçekten yattı, dinlendi, hareket etmedi. Onun tutunması için, olumlu sonuçlanması için her şeyi yaptı. Çok özverili davrandı gerçekten. Arada gene bunalıyordu, sıkılıyordu. O kadar üzerine düşmemize rağmen, hatta belki de aslında üzerine düşmemizden dolayı kalkıyordu, çaktırmadan bir şeyler yapıyordu, işler yapayım falan diye uğraşıyordu. Aman hop otur falan derken baktık o da ters tepiyor. Bu sefer dedik ufak tefek işler yapsın ama gerçekten o sorumluluğunu bildi. Emek verdi, özen gösterdi ve çok çok iyi bir süreç yaşadık. O 12 gün falan bekledik. Hamilelik sonucunu almak için, haberini almak için.
Tutunma süresi 12 gündür.
Yanlış hatırlamıyorsam 12 gün kadardı.
Evet. Uzmanların çok üzerine titrediği bir mevzu vardır. Bebeğe bağlanma. Hatta bebeğe güvenli bağlanma.
Evet.
Sen de duymuşsundur herhalde. Evet. Güvenli bağlanma, güvensiz bağlanma diye iki bağlanma çeşidi varmış ve belki de hani çocuğu çok fazla istemeyen ya da sürpriz şekilde hamile kalan annede bu bağlanma biraz sorun olabiliyormuş, bağlanma süreci. Ben bu kitabı okurken şunu fark ettim. Doğal yolla doğum, tüp bebek yoluyla hamilelik, sezaryenle doğum. Bütün bunlarda aslında bu bağlanmayı olumsuz etkileyen bir şey yok. Burada bebeği istemek var sadece. Çünkü kitapta Tuğkan'ın bebeği ilk gördüğü anı çok güzel anlatmışsın. Kolay değildir herhalde böyle bir anı anlatmak. Ama hakikaten kelimelerini vurgulaya çok güzel anlatmışsın. Hani görüyorum ki o an zaten baştan bağlıymış zaten. O hani iki saatlik hamile oldu. Zaman da bebeğe bağlıymış ama hani orada evet işte bu diyor. Yani bu benim kızım, benim bebeğim.
En başından beri çok bağlıydım ben. Yani Nursen'in karnına kafamı koyar konuşurdum. Daha bir aylık, iki aylık hamileliğinin başındayken. Konuşurdum yani, bilirdim ki sonuçta orada bir canlı var, yaşıyor ve yani anlasa da anlamasa da duymasa da dolu dolu yaşadım.
Evet.
Tabii. Dolu dolu yaşadım yani Nursen'le direkt birebir yaşadım. Hani Amerikalıların da bir laf vardır, biz hamileyiz diye. Gerçekten öyle.
Evet,
biz öyle ki doğuma girebildiniz mi?
Yok, doğuma girmedim. Hı-hı. İstemedim. Çünkü sezaryenli olacağı için Nursen zaten baygın olacaktı. Hani o baygın haliyle gidip de elinden tutmanın bir anlamı yoktu. Hı-hı. Nasıl olsa beni görmeyecek. Girmek istemedim. Ama yani girmemle girmemem arasında fark olmaz zaten. Elbette. 25 dakika sonra hem bebek hem Nursen geldi yanıma. Yani hiç beklemediğimiz bir anda o kadar kısa olacağını.
Peki 200-300 olma ihtimali de vardı tabii ki en başta. O süreci nasıl yaşadın?
Aygaz ve ipragaz
olabilirdi. Şimdi o ay tesadüfen Nursen'de iki tane yumurta oldu. Bu iki yumurta döllendi ve embriyo haline geldi diyebiliyorduk biz. Birkaç gün öncesine kadar. Sonradan işte transfere iki gün kala falan embriyoluk arkadaşımız bütün bizi bu sürece hazırlayan ve yapan Evrim aradı. Daha önceden söylemedim moraliz bozulmasın diye ama zaten yumurtalardan birisi başta dejenere olmuştu. Tek yumurta kalmıştı.
Tek
şansımız vardı. Ne yapalım dedik yani bir olsun bizim olsun. Onun üzerine gittik ve hatta o zaman ya Evrim biz gelip görsek orada laboratuvarda embriyomuzu nasıl oluyor nasıl biliyor falan hep onu da eğlencesini, şakalarını yapıyorduk. Evrim bir gün gelin dedi. Gelin görün dedi. Biz şaşırıp kaldık orada. Yok dedik o kadar abartmayalım yani şaka yaptık sadece.
Tüp bebeği yapabilmek için buradan belki babalara bildirmek lazım. Babanın da anne kadar dikkatli olması gerekiyormuş.
Çok çok dikkatli olması lazım.
Yaşam tarzına dikkat etmesi tabii, gerekiyormuş. Tabii. Yediğine içtiğine.
Tabii.
Keçi boynuzu suyunun tadı nasıldı?
İğrenç. Ya bu kadar saçma sapan yavan iğrenç bir şey yok.
Peki onun ne gibi bir etkisi vardı?
Sperm kalitesini arttırıyor, hızını arttırıyor. Bunu önemli olan orada tabii sperm kalitesi ve yumurtanın kalitesi. Ben de sperm kalitesini arttırmak için ona yönelik gıdalar ve yaşam tarzı.
Bu 3 ayın öncesinde ki bir süreç.
Yok 3 ay sürecinde.
Öyle mi? O 3 ay sürecinde.
Tabii tabii. Evet. Tabii en son çünkü o döllenme işlemi olduğu için o 3 ay süresince Nursen ilaçlar. Ben işte böyle saçma sapan keçi boynuzu suyu. İşte fındık,
iğne
fıstık.
İğne olmamışsın yani. Hiç
yani bir o kalmadı zaten. Bir o kalmadı ama iğne. Çok iğne yaptım. İşte çok iyi. Bütün iğnelerini Nursen'i ben yaptım.
İğne yapmayı öğrenmiş.
Tabii, iğne yapmayı öğrendim. Tabii fenli iğneci oldum.
Bu arada feminist bir eşi var.
Hem de benim için.
Onu da sözlerine yer vermiş kitapta. Çok keyif aldım doğrusu. O, hem Tuğkan'ın yer vermiş olmasından dolayı çok keyif aldım.
Evet gerçekten modern feminist.
Ona söz hakkı vermiş. Herhalde de vermek zorundaymış.
Böyle bir eşle. Tabii canım zorundaydım.
Ama çok keyifli.
Çok çok çok keyifliydi yani her zamanı. Yani o sıkıntılar, üzüntüler bile şimdi gülüp anlattığımız
sonuçta
şeyler.
Sonuçta Lale kavuştunuz.
Sonuçta Lale kavuştuk. O 3 aylık tedavi, 9 aylık hamilelik sürecinden sonra Lale'mize kavuştuk. Ondan sonra zaten bambaşka
şu
bir şey oldu.
Doğru mu? Hani tüp bebekte daha kaliteli yumurtalar seçildiği için bebekler de daha sağlıklı ve daha gürbüz ve daha güzel doğarlarmış diye bir söylenti var.
Efsane bir şehir efsanesi var. Aslında yani daha güzel, daha gürbüzdü. Yani normal boyutlarda daha güzel değil. Ama şöyle bir durum var tabii. Sonuçta orada yumurtalardan, mevcut yumurtalardan en iyisi seçiliyor. O milyonlarca sperm arasından da en iyileri seçiliyor. Yani bu iki tane en iyi bir araya gelince mutlaka daha yani onların birleşimi iyi bir şey oluyor. Ama yani bu ekstra bir durum yaratmıyor yani çok daha güzel, çok daha gürbüz, sağlıklı, şu bu akıllı, zeki falan yok. Öyle
evet.
Çünkü yani o da
peki,
normal.
Peki tüp babalara önerileriniz neler olacak? Şu anda bizi radyoları başında ya da internetten dinleyen pek çok dinleyicimiz var, erkek dinleyicimiz de var.
Önerilerim ilk başta tedaviye beraber başlıyorlarsa beraber sürdürmeleri lazım. Yani eşleri her şekilde onların eşi. Ve bu süreci beraber yaşayacakları kişi. Her anında, her şeyde onların eşlerinin yanında olmaları şart. Bütün o süreci beraber yaşamaları, elinden geldiğince hatta geldiğinden fazlasıyla.
Tüm yükü anne adayının üzerinden alıp paylaşmaları
lazım. Evet. Ha bu demek değil ki her şey toz pembe lay lay lay geçecek. İlla ki erkeğin
neler
de çıldırdığı.
Neler bekler peki o süreçte durumu. Eşleri?
İlgi, alaka, alttan alma, yumuşatma, pofpoflanma ve pamuklar üzerinde yaşatma.
Her bekliyor. Hamile gibi lütfen.
Yani her hamile gibi lütfen. Her hamile gibi lütfen.
Bir tek tüp anneleri ne olmasın bu lütfen
yani
değil
illaki
mi?
İlla ki o erkek de çıldırıyor. Yani sonuçta devamlı alttan al, devamlı suyuna git. Yani onun da bir psikolojisi var. O da çıldırıyor ama bu o sinir durumunda kesinlikle eşinin yanında bunu göstermemesi lazım.
Evet.
Ona yansıtmaması lazım.
Tuğkan Tepil Tepe'nin sevgili dinleyicilerimiz az önce okudu sevgili Gülüş'te içinden bölümler. Tüp Babayım adlı kitabı 2 hafta oldu çıkalı evet, dediniz. Bir evet. de imza gününüz var evet, herhalde değil mi?
Evet, imza günümüz olacak.
Belki Tüp Baba adaylarıyla tanışmak içindir bu tabii, imza
umarım,
günü.
Umarım, umarım olur ve çok da sevinirim. 15, 14, 17 Mayıs tarihleri arasında Ankara Ticaret Odası Kongresiyonu'nda KİDEX.
KİDEX Anne Bebek Fuarı'nda Alternatif evet. Anne Standı'nda kendisini ağırlıyoruz.
Evet, o 15, 16, 17 Mayıs tarihlerinde orada olacağım. İmza günü, söyleşi, Gülüş'le beraber. Umarım orada da işte... Dediğiniz gibi bir Türk babalarla karşılaşırım, birilerine daha cesaret verebilirim, fikir verebilirim naçizane. Çünkü bu kitabın öncesinde blog zamanında okuyup, beni telefonla arayıp, posta yazarak cesaret buldum, güç buldum. Bir de blogunuz var,
oradan da iletişim
kurabilirler. Tabii tabii, oradan her şekilde iletişim kurulabilir.
Evet, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
Lalinizi
ediyorum.
Lalinizi güle güle büyütün, çok sağlıkla diyoruz.
Çok teşekkür ederim, sağ olun.
Eşinize de selam ve sevgiler.
Çok teşekkürler, sağ olun.
Evet, sevgili Gülüş, geldik bugün de programımızın sonuna. Haftaya yine bakalım farklı konu ve konuklarla yine birlikte olacağız. Alternatifanne.com web sayfası yazarı sevgili Gülüş Türkmen bizimle birlikteydi. Köşemizde tekrar teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Ve konuğu Sayın Tuğkan Tepiltepe. Sizlere evet. de çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Teşekkür ederim.
Program konuğumuz olduğunuz için sağ olun, var olun. Ve şimdi yine müzik diyoruz.
Aşkın bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkın bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkın bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Neden terk ettin, bırakıp gittin, ümitsiz kaldım, gönlüm karardı. Neden terk ettin, bırakıp gittin, çaresiz kaldım, gönlüm karardı. Aşkın bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkın bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkın bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkın bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkın bahardı, ümitler vardı. Sen gittin.
15.44'ü gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve şimdi Almanya'nın en önemli toplumsal sorunlardan biri, sonu gelmeyen ve özellikle Türk göçmenleri hedefleyen ırkçılıktan söz etmek istiyoruz. 1979 yılından bu yana 21 Mart ve onu izleyen 7 gün ırkçılığa karşı mücadele haftası olarak kabul ediliyor ve Almanya'da bu hafta içerisinde ırkçılığa ve ırkçılıkla mücadelenin önemine dikkat çekmek için pek çok etkinlik düzenleniyor. Ama ne kadar faydası oluyor, ne kadar faydalı oluyor? İşte bu konuda bilgiler almak üzere telefon attığımızda Almanya'dan sevgili Cem Dalaman var. Merhaba diyoruz kendisine, iyi haftalar.
Size de Nilgün Doruk ve dinleyicilerimize de tabii ki özellikle.
Teşekkür ediyoruz. Evet, neler aktaracaksınız dinleyicilerimize? Irkçılıkla mücadele haftası dolayısıyla neler yapıldı, hangi etkinlikler var?
Siz de biraz önce bahsettiniz, ırkçılık, dışlanma, ötekileştirme ve son yıllarda İslamofobi Almanya'nın maalesef en önemli toplumsal sorunlarından biri. Bu geçen cumartesi başlayan ve önümüzdeki hafta pazara kadar sürecek etkinliklerin, bu bağlamdaki etkinliklerin doruk noktası geçen cumartesiydi. Ülke çapında özellikle göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı kentlerde, semtlerde ve merkezlerde 12'ye 5 adlı bir eylem yapıldı. Almanca'dan tercüme bu 12'ye 5 var. Yani zamanın daraldığını, harekete geçmek gerektiğini ifade etmek için kullanılan, çok kullanılan bir söz Almanca'da. 12'ye 5 kala ya da 12'ye 5 var şeklinde. Bu eylem aynı zamanda ırkçılığın ne kadar dramatik hale geldiğine işaret etmek için de gerçekleştirildi. Sosyal Demokrat, SPD, Yeşiller, Sol Parti'nin yanı sıra özellikle Türk Sivil Kuruluşlarının, toplum kuruluşlarının desteklediği bir eylem kapsamında gökyüzüne Almanya'nın çeşitli kentlerinden üzerinde Almanya toplumu ırkçılığa karşı yazılı binlerce, on binlerce balon uçuruldu. Simgesel bir hareket ama anlamlı bir olay tabii ki. Günün anlam ve önemini belirten tabii ki konuşmalarda yapıldı, toplantılarda, eylemlerde. Ayrıca bu hafta boyunca da sürecek, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili konferanslar var, protesto gösterileri var ve özellikle medyada tabii konuyla ilgili ağırlıklı haber ve programlarda yer alıyor toplumun bu kanayan yarasıyla ilgili.
Evet, tabii Türkler de çok fazla etkileniyorlar tüm bunlardan.
Tabii ki en çok hedef alınan ırkçıların en çok hedef aldığı grupların başında Türkiye kökenli göçmenler geliyor. Almanya İçişleri Bakanlığı geçen hafta bu bağlamda bir sayı açıkladı. Onları aktarmak istiyorum dinleyicilerimize. Aşırı sağcılar tarafından işlenen suçlarla ilgili bir soru önergesi verildi parlamentoda ve verilen cevapta sadece geçen yıl 2014'te aşırı sağcılar tarafından ırkçı içerikli 10.541 suç işlendiğini, bunlardan 496'sında saldırı niteliğinde olduğu açıklandı. Bunların yarısı da Türklerin ev ve iş yerlerine yönelik. Bakanlık saldırılarda 431 kişinin yaralandığını kaydetti. Bunlar arasında da 80'e yakın Türk var. İki Almanya'nın birleştiği 1990'dan bu yana ırkçı saldırılar sonrasında yaşamını kaybedenlerin sayısı 20'si Türkiye kökenli olmak üzere en az 182 kişi. Gene 2014 yılı ile ilgili bir başka sayı, Almanya'da geçen yıl camilere 45 saldırı yapıldı. 1990'lı yıllarda hatırlayacağız, Solingen ve Mölln kentlerinde Türklerin yaşadıkları evler ırkçılar tarafından yakılmıştı. Bunun sonrasında toplam 9 Türk ölmüştü. Sonra NSU adlı aşırı sağcı terör örgütünün 2000'li yıllarda 8'i Türk, toplam 10 kişiyi öldürmesi. Bunlar tabii unutulmadı ve Türklerin Almanya'daki ırkçılıkla ilgili düşüncelerinde, korkularında hep yer alan olaylar bunlar ve bu gelişmeler Almanya'daki Türkiye kökenli göçmenleri haliyle çok tedirgin ediyor. Gerçek anlamda bir rahatsızlık ve kısmen de korku söz konusu. Berlin'in sokaklarında konuyla ilgili yaptığım röportajda bunu kanıtlar nitelikte birlikte dinleyelim.
Üzülüyoruz, tabii ki üzülürüz o konuda. Bence saçmalık. Biz ayrımcılık yapmıyorsak onlar da ayrımcılık yapmaması lazım.
Korkuyoruz böyle şeylerin olmasından. 30-40 senedir buradayız. Ne de olsa biz de buralı sayılırız artık.
Burada yerimiz yok artık diye düşünüyorum. Gitmemiz herhalde daha iyi olurdu, mutlu olurlardı.
Yabancılarla Almanlar bir bütün olmuş yani. Bunu kabullenmek istemiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, yabancılar her zaman Almanya'da var olacak yani.
Bence saçma bir şey yani. Sanki istenmiyormuşuz gibi. Öyle vuruyor yani insan yüzüne.
Almanya'ya geldiğimiz zamanı biliyoruz. 400 marka çalıştık. Bu hale getirdik ama kıymetimiz bilinmiyor.
Evet, Türklerin korktuklarını, gerçekten çok fazla etkilendiklerini görüyoruz tabii. Ancak gittikçe de bir yükseliş söz konusu. Sokaktaki vatandaş böyle diyor. Peki, Türk göçmenler böyle diyor. Almanlar acaba ne diyorlar? Onlar hiç mi rahatsızlık duymuyorlar sevgili Cem Dalaman?
Rahatsızlık duyan ve bu olayı sadece göçmenlerle bağlantılı olarak görmeyenler çok sayıda insan var tabii ki. Bunu geçen haftalarda, aylarda konuyla ilgili yapılan protesto gösterilerinde de yaşadık, gördük. Gelenlerin hatta büyük kısmı Alman oluyor. Çünkü ırkçılık sadece göçmenleri hedef almıyor, Almanları da almaya, demokratik olan ya da ırkçılığa karşı angajmanı olan Almanları da hedef almaya başladı. İki çok güncel örnek vermek istiyorum kısaca. Almanya'nın önemli eyaletlerinden biri Saksonya-Anhalt eyaletidir. Burada bir kentin belediye başkanı bundan iki hafta önce aşırı sağcıların tehditleri nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı. Troglitz adlı bir kent, oranın belediye başkanı 40 mülteciyi kente kabul ettiği için aşırı sağcılar tarafından ölümle tehdit ediliyor ve kendisini güvende hissetmediği gerekçesiyle istifa ediyor. Geçen hafta ise Federal Parlamento'nun başkan yardımcısı Petra Pau'nun tehdit edildiği medyaya yansıdı, ortaya çıktı. Pau göçmenlerden ve mültecilerden yana sürekli tavır alan, bu konuya çok angaja bir politikacı olarak biliniyor. Yani bu olaylar sadece Türkleri değil, artık tüm toplumu ya da toplumun en azından ırkçılar gibi ya da aşırı sağcılar gibi düşünmeyen insanların da hedeflemeye başladı. Almanya Türk toplumu onursal başkanı Kenan Kolat, ırkçılığın toplumun her kesiminde rastlanan bir sorun olmasını, ortak yaşamı ve Alman demokrasisini tehdit eden bir unsur olarak niteliyor.
Şimdi bunu insanlar açık açık bu şekilde dile getiriyorlarsa, açık açık dile getirmeyenlerin oranının daha yüksek olduğunu da düşünebiliriz. Yani yabancı kökenlere karşı bu toplumda ciddi ön yargılar var ve toplumun tüm kesimlerine de yayılmış. Bağıran, sokağa dökülen, buna karşı çok ciddi eylemler yapan, işte bir takım etkinliklere giren halk kesimlerini harekete geçirecek olan aydınlar da oldukça susmaya başladı. Özellikle bazı merkez sağdaki gazetelerdeki çıkan yazıları falan da okuduğunuz zaman gerçekten ırkçılığın, ayrımcılığın hangi noktalara, toplumun içine kadar geldiğini görüyorsunuz.
Evet, dinledik bu sözlerini de Sayın Kenan Kolat'ın. Peki, ırkçılık karşıtı gösteriler de vardı, ırkçı yazılar yazılıyordu. Bunlar da devam ediyor tabii ki, değil mi?
Tabii, şimdi yaklaşık Ekim ayından bu yana, yani 4-5-6 aydır Almanya'nın çeşitli kentlerinde, merkezi de Dresden ve Leipzig, bunlar Almanya'nın doğusunda bulunan kentler. Orada İslam'ı ya da Avrupa'nın İslamlaştığını iddia edenler tarafından düzenlenen gösteriler var. Bu gösterilere Ekim'den Aralık ayına kadar katılım sürekli arttı. Hatta 20 bin, 25 bin kişilik gösteriler düzenlediler ve gerçekten korkar hale geldi Almanya'da yaşayan Türkler ve Müslüman göçmenler. Bir ara azaldı gösterilere katılım, fakat son 2-3 haftada yine bu Pegida adlı oluşumun düzenlediği gösterilere katılımın arttığını izliyoruz. Tabii ki bir dizi önlemler de alınıyor. Yani bunu da söylemek gerekiyor. Hükümet tarafından, kurumlar tarafından. Özellikle Başbakan Merkel bu konuda çok duyarlı. Aşırı sağ ve ırkçılığa karşı tavrını her fırsatta çok net belli ediyor. Belli eden bir siyasetçi. Keza Sosyal Demokrat, SPD, Yeşiller, Sol Parti de aynı şekilde siyasi ve yasal yollardan